Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi uluslararası analizlerden süzdüklerimiz eşliğinde dış politika gündemini meşgul eden gelişmelerin detaylarına bakacağız. Olayları analiz ederken meselenin aslına ilişkin bilinmesi gereken hususları dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşacağız. Dış politika gündemi yine bir hayli yoğun. Gazze'deki soykırım ve Suriye'de terör örgütünün federasyon arayışları, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakerelerden ne sonuç çıkacağı, koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar Orta Doğu gündeminin sıcak başlıkları olmayı sürdürüyor. Avrupa'nın sorunları bitmiyor. Bu sefer de elektrik kesintisi krizini yaşıyor Avrupalılar. Avrupa'da bir anda nasıl orta çağa dönüldüğü sorusunun cevabı aranıyor. Ayağı yere basan nedenler de var, komplo teorileri de. İspanya ve Portekiz'i çok daha derinden etkileyen elektrik kesintisine ilişkin İspanyol yetkililer siber saldırı ihtimalini dışlamıyor. Portekizli yetkililer ise kesintiyi nadiren görülen bir doğa olayı ile izah ediyor. Büyük vaatlerle ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Beyaz Saray'da 100 gününü geride bıraktı. Uluslararası medya Trump'ın 100 günlük karnesini çıkardı. Anketler Trump'ın karnesinin kırıklarla dolu olduğunu gösteriyor. Trump, göçmenlik hariç verdiği vaatlerin birçoğunu gerçekleştiremedi. Halktan aldığı desteğin %67'den %41'e düştüğü, geride kalan 100 günün ardından ekonomi, dış politika gibi temel alanlarda ciddi kaosun yaşandığının altı çiziliyor. Trump'ın ilk 100 gününün değerlendirildiği analizlerde. Biden %54, Obama %62, Bush ise %63 oranında halkın onayını almıştı ilk 100 gününcü günlerinde. Trump ise 100 günde 100 yılın en köklü değişiminin gerçekleştirdiklerini söylüyor. Trump'ın bundan sonraki günleri için vaadi ABD'deki derin devleti yok etmek. Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için yoğun çaba sarf edilirken bu sefer Asya'nın iki nükleer gücü Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi konuşuyor dünya. Bu haftaki dosya konumuz Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim olacak sevgili dinleyenler. Tarafları savaşın eşiğine getiren nedenleri ve muhtemel bir savaşın bölgesel ve küresel sonuçlarını sorgulayacağız. Dosya konumuza geçmeden önce Orta Doğu gündemine ilişkin birkaç başlığa değinelim isterseniz. İlk durağımız Gazze. Siyonistler soykırım savaşını durmaksızın sürdürürken dünya kamuoyu da canlı yayınlanan bu vahşeti seyretmeye devam ediyor ne yazık ki. Terör devleti İsrail'in devam eden saldırılarının yanı sıra Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka Filistinli çocukların yaşadığı trajediyi artırıyor. 1.1 milyon çocuğun her gün açlıkla mücadele ettiği Gazze'de 65 binden fazla çocuk şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle ölümle pençeleşiyor. Durumun vehametini UNICEF, Gazze'de yetersiz beslenen çocukların ağlayacak enerjisi yok sözleriyle özetliyor. İsrail'in gıda, ilaç ve su eksikliği nedeniyle yüz binlerce çocuk, kadın ve yaşlının hayatını tehdit eden insani felaket karşısında uluslararası toplumun bir şey yaptığını da söylemek oldukça güç. Öte yandan işgal devleti Hamas ile yürütülen müzakerelerin tıkanmasını bahane ederek yedek askerleri göreve çağırdı. Gazze'de kara harekatını genişletme hazırlığını yapıyor Siyonistler. İşgal devleti ile yürütülen ateşkes görüşmelerinden yine bir sonuç çıkmadı. Zira İsrail ateşkesinin şartı olarak Filistin direnişinin silahlarını bırakmasını talep ediyor. Bu talep Filistin direnişi tarafından kesin bir şekilde reddediliyor. Hamas lideri Sami Ebu Zuhri, geçmişte yapılan hatalara düşmeyeceklerini ve silah bırakmanın asla kabul edemeyeceklerini vurgulayarak, Hamas silahlarını bırakmayı asla düşünmeyecek, bu milyonlarca kırmızı çizgidir ve tartışmaya bile açılmayacak bir konudur, diyor. İşgal devletinin sözde Maliye Bakanı, hedeflerine ulaşıncaya kadar durmayacaklarını söylüyor. o hedeflerini de şöyle açıklıyor. Suriye parçalanıp bölene kadar savaşı durdurmayacağız. Yüz binlerce Filistinli Gazze şeridinden göç ettirilene kadar durmayacağız. Hizbullah tükenene kadar savaşı durdurmayacağız. İran'ın nükleer silahları ortadan kaldırılıncaya kadar savaşı durdurmayacağız diyor. Sözde İşgal Devleti'nin Maliye Bakanı. Evet, işgal devleti katlettiği 52 bin insana rağmen hedeflerine ulaşabilmiş değil sevgili dinleyenler. Hamas bütün imkansızlığa rağmen direnmeye devam ediyor. İsrail medyasından savaş muhabiri Avi Ashkenazi, Maarif gazetesinde tam sayfa yayınlanan yazısında bu gerçeği şu sözleriyle itiraf ediyor. Ordu ne ilerliyor ne de geri çekiliyor ve bu onu yıpratıyor. On binlerce yedek asker ve on binlerce düzenli asker. Bazıları yaklaşık bir aydır izinsiz, duş almadan, gerçek anlamda dinlenmeden ve nereye gittiklerine ve saldırılarının hedeflerinin ne olduğuna dair bir vizyonu olmadan Gazze'de bulunuyorlar. Ordu için bundan daha kötü bir şey olamaz, diyor Maarif gazetesinden muhabir Avi Ashkenazi. Korkunç bir manzara. İsrail, Amerikalıların Vietnam'da öğrendiği dersi zor yoldan öğrenecek ifadelerini kullanıyor. Yine Maarif gazetesi yazarlarından Avraham Ganol. Bakın başka neler söylüyor İsrail yazar. Biri Vietnam'da, diğeri Gazze'den iki fotoğrafın yer aldığı yazısında. Amerikalıların Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne karşı yürüttüğü savaşla İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaş arasında birçok benzerlik bulmak mümkün. Ve bu benzerlikler kötüye işaret ediyor. 1,5 yıl süren savaşın ardından herkesin görebildiği üzere rehinelerin geri getirilmesi ve Hamas'ın devrilmesi gibi iki önemli hedef hala gerçekleştirebilmiş değil. Bugünkü gerçeklikte İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü savaş giderek Vietnamlaşma sürecine girmiş bulunuyor. Amerikan ordusunun sahip olduğu tüm teknolojik ve askeri üstünlüklere rağmen Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin inatçı gerilla savaşına karşı koyacak bir cevabı yoktu. Bu savaş esas olarak tüneller, sığınaklar ve ormanlarda yürütülüyordu. Amerikalıların temel varsayımı yoğun askeri baskının Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin kitlesel kayıplar vererek teslim olmasının yolunu açacaktı. Ama gerçek tam tersiydi. Bu büyük bir yanılsamaydı ve ABD için çok ağır bir bedele mal oldu. Amerikalıların 1955'ten 1975'e kadar süren ve 58 binden fazla asker kaybettikleri Vietnam Savaşı'nın kaybedilmiş bir savaş olduğunu anlamaları 20 yıl sürdü. Hamas'ın İsrail ordusuna karşı yürüttüğü savaşla Vietnam'daki savaş arasında birçok benzerlik bulmak mümkün, diyor İsrail medyasından Maarif gazetesinin yazarı ve devam ediyor. Hamas savaşı ordunun henüz keşfetmediği yüzlerce tünel ve sığınak üzerinden yürütüyor. Hamas bölgeyi İsrail askerlerinden çok daha iyi tanıyor. Bu avantajı kullanarak zayıf noktaları belirleyip saldırıyorlar. Savaşta her İsrail kaybı toplumda gerginliği artırıyor. Bir yanda rehinelerin riske atılmasını istemeyenler, diğer yanda tam bir zafer sağlanmadan savaşın bitmesini kabul etmeyecek olanlar var. Bu durum toplumu parçalıyor ve dayanma gücünü zayıflatıyor. Ordu Gazze içinde ne kadar sabitlenir ve kalıcı üsler kurarsa, Hamas savaşçılarının askerlere zarar verme kapasitesi de o kadar artıyor. Ve açık ki tam zafer bu şekilde gelmeyecek, diyor Maarif gazetesi yazarı Afrahil Kanor. Soykırım savaşı ile birlikte dünya kamuoyunun işgal devletine bakışındaki değişim Siyonistleri tedirgin eden bir başka husus sevgili dinleyenler. İsrail'deki Yahudi Haberciler Konferansı'nda konuşan ABD Minnesota Eyaleti eski senatörü ve İsrail lobisinin önde gelen elemanlarından Norm Coleman, bakın ne diyor. Yahudiler evrenin efendisidir diyoruz ama yeni neslin İsrail'e cephe almasını engelleyemiyoruz. Bu konuda acilen bir şeyler yapılmalı. Yoksa İsrail için çok geç olacak, diyor Norm Coleman. ABD'li senatörün kaygısını destekleyen bir başka veriyi İşgal Devleti'nin Diyaspora Bakanlığı'nın raporunda görüyoruz. Dünyada yükselen antisemitizm başlığıyla yayınlanan raporda şu çarpıcı rakamlar veriliyor. İsrail'in Diyaspora Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Maarif gazetesi aracılığıyla geçtiğimiz günlerde İsrail kamuoyuyla sunulan rapor, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'deki soykırım savaşından bu yana dünyadaki Yahudi topluluklarına yönelik tutumda sert bir değişimin olduğu ortaya çıkıyor. Rapor, Batı ülkelerinde antisemitik yani Yahudi karşıtı vakalarında çok ciddi bir artışı gözler önüne seriyor. Mesela bu artış Kanada'da tam %670'lik oranda bir değişime neden olmuş. Avustralya'da ise %320'lik bir değişim söz konusu. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde de %200'lük bir artış söz konusu. Fransızların yaklaşık %64'ü Yahudilerin ülkede yaşamakta, korkmakta haklı olduklarını düşünüyor. Almanya'daki Yahudilerin %80'i ülkenin artık güvenli olmadığını düşünüyormuş. İngiltere'de ise Yahudi topluluğun %90'ı İsrail karşıtı protestolar sırasında şehir merkezlerinden uzak durmayı tercih ediyorlarmış. Raporda ayrıca bazı ülkeler ahlaki belirsizlik bölgesi olarak tanımlanıyor. Bu ülkeler hangileri mi? Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya. Siyonistlerin ahlaki belirsizlik bölgesi diye tanımlaması ile neyi kastediliyor peki? Bu ülkeler bir yandan antisemitizmle mücadele ediyor gibi görünüyor. Öte yandan da İsrail'e yönelttikleri orantısız eleştirilerde bulunuyorlarmış. Bu nedenle bu ülkelerdeki Yahudi topluluklarının güvenliğini riske atıyorlarmış söz konusu ülkeler. Peki bu tablo neyi gösteriyor? Bugün antisemitizm ifadesi çoğu zaman İsrail eleştirisini bastırmak için kullanılan bir sembol sevgili dinleyenler. Gazze'de gerçekleştirilen soykırım savaşı sonrası Siyonistlerin dillerine pelensek ettikleri antisemitizm klişesinin artık eskisi gibi para etmediğini gösteriyor bu tablo. Gazze'de yaşanan insanlık dramı sadece onlarca yıllık İsrail yanlısı propagandayı değil, aynı zamanda İsrail'in dünya genelindeki Yahudi toplulukları üzerindeki siyasi etkisini de yeniden sorgulatmaya başladığını gösteriyor bu tablo. Sadece İsrail'e değil, onunla özdeşleşen Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı müttefikleri gibi küresel siyasal yapıların da sorgulandığı bir döneme girdiğimizi söylememiz mümkün. Bu farkındalık artışı dünya kamuoyunun artık antisemitizm etiketine sığınarak yapılan zulmü görmezlikten gelmeyeceğini ortaya koyuyor. Bu hafta Suriye gündemine yansıyan gelişmelere bakalım. Biraz da sevgili dinleyenler, 2024 sonunda Esed rejiminin çökmesiyle birlikte yeni bir dönem yaşayan Suriye, zorlu sınavlarla karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara liderliğindeki yeni Şam yönetimi bir taraftan uluslararası topluma entegrasyonu yönünde önemli adımlar atarken, diğer taraftan da karşı karşıya oldukları ekonomik zorlukları aşma çabası içerisinde pek çok temaslarda bulunuyor. 26 Nisan 2025'te Kamışlı'da Kürt Birlik ve Tutum Konferansı başlığıyla bir konferans düzenlendi. Bu konferansta çıkan sonuçlar bu hafta içerisinde Suriye gündemine ilişkin en çok konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. Konferansta neler talep edildi? ABD ve Fransa'nın himayesinde gerçekleşen konferansta yayınlanan belge ve talepler, Suriye'yi bölmeye yönelik hamlelerin yansımaları olarak okunduğu genel anlamda. Belgede Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı savunuluyor sevgili dinleyenler. Bu kapsamda yine Kürdistan halklarının kendi tercihleriyle statülerini, yani özellik, federasyon ve bağımsızlık gibi belirleme hakkına sahip olduğu ve bu hakkın sadece Kürdistan halkının kararına bırakılması gerektiği gibi ifadeler yer alıyor. Suriye'de ademi merkeziyetçi bir yönetim, federatif bir yapı talep ediliyor. Aynı zamanda belgede ayrıca Suriyeli Kürtlerin haklarının anayasal güvence altına alınması, çok kültürlü bir kimlik temelinde yeni bir anayasa oluşturulması ve kadın haklarının korunması talep ediliyor. Tüm Kürt bölgelerinin bileşerek siyasi, idari bir birlik oluşturulması da öneriliyor. Ayrıca ana dilde eğitim ve Kürtçenin resmi dil olarak kabulünün güvence altına alınması talep ediliyor. Şam'ın tepkisi ne oldu peki? Şam yönetimi Kamışlı konferansındaki federasyon vurgusuna karşı çıkarak Suriye'nin birliğinin kırmızı çizgisi olduğunu ilan ettiği yeni Şam yönetiminden yapılan açıklamada şunlar vurgulandı. Ulusal mutabakat olmaksızın bölücü bir gerçeklik dayatma veya federal yapılar ya da özerk yönetimler kurma girişimlerini reddediyoruz. SDG liderliği Suriye'nin kuzeydoğusundaki karar alma süreçlerini tek eline alamaz. Suriye'nin birliği topraklarının ve halkının bütünlüğü kırmızı çizgidir denildi Şam yönetimince yapılan açıklamada. Bu arada hemen hemen aynı dönemde eski rejimin simgelerinden Rami Mahluf'un sahil katliamı ve 150 bin kişilik elit güç kurma tehditleriyle yaptığı açıklamalar Suriye gündemine dair dikkat çeken gelişmeler arasındaydı bu hafta içerisinde. Özetle Suriye'de sular öyle kolay kolay durulmayacak gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Peki İran gündeminde neler yaşandı bu hafta içerisinde? İran, Orta Doğu gündeminin en üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Bir taraftan ABD ile yürütülen müzakereler, diğer taraftan terör mü, ihmal sonucu mu gerçekleştiği belli olmayan patlamalarla İran konuşulmaya, tartışılmaya devam ediliyor. Hatırlanacağı üzere 26 Nisan'da İran'ın Bandar Abbas kentindeki bir limanda Lübnan'ın Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamayı hatırlatan bir patlama gerçekleşti. Patlamada en az 70 kişinin öldüğü ve 1200'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni konusunda farklı açıklamalar yapılırken bazı İranlı yetkililer İsrail'i suçlarken İran İçişleri Bakanı Eskender Momemi patlamanın ihmal ve güvenlik protokollerine uyulmaması sonucu meydana geldiğini söylüyor. İranlı milletvekili Muhammed Seraç ise patlamanın İsrail tarafından düzenlendiğini iddia ediyor. Seraç patlamanın 4 farklı noktada meydana geldiğini ve konteynerlara patlayıcıların yerleştirildiğini ileri sürmüş. İran ile alakalı bir diğer gündem maddesi ABD ile Tahran yönetimi arasında yürütülen müzakereler. Taraflar arasında 3. turda tamamlandığı görüşmelerde bir uzlaşıya varılacağı yönünde genel bir kanaat dillendirilirken, görüşmeleri provoke etmeye çalışan işgal devletinin lideri tehditlerini sürdürüyor sevgili dinleyenler. İran'ın nükleer reaktörlerini ve uranyum zenginleştirme tesislerini yok edeceğiz diyen Netanyahu, İran'a karşı başlatacakları saldırıya ABD'nin de destek vereceğini ileri sürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Sekreteri Grossi de müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde savaşa aylar ve yıllar değil sadece haftalar kalmış olacağını ileri sürüyor. Bu arada İran'da yapılan anketler son 3 yılda ABD ile ilişkilerin normalleştirmesini isteyenlerin oranında ciddi bir artışı ortaya koyuyor. Anketler ABD ile ilişkilerin yeniden tesisine olumlu bakanların oranını %69'a ulaştığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle İran'da her 10 kişiden 7'si ABD ile diyaloğu destekliyor. Bu sonuçlar İranlı siyasetçilerin dış politikadaki katı çizgilerini yeniden gözden geçirmeleri için güçlü bir mesaj niteliği taşıdığı vurgulanıyor. İranlı reformist siyasetçi Cevat İmam'a göre İran'ın izleye geldiği dış politika yaklaşımı komşu ülkeleri İran'dan uzaklaştırdı ve onları İsrail'in kucağına itti. Bu yüzden diyor ki kendi çıkarlarımız için Trump'la bile masaya oturabilmeliyiz. Görünen o ki sevgili dinleyen İran'da halk ile karar vericiler arasındaki dış politika konusunda ciddi bir ayrışma söz konusu. Bu ayrışmanın nasıl sonuçlanacağı da merak konusu elbette. Evet, bu haftaki dosya konumuza geçecek olursak, bu haftaki dosya konumuz Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim olacak sevgili dinleyenler. İki nükleer gücün savaşın eşiğine gelmiş olmalarının arkasındaki nedenleri sorgulayacağız. Malum 22 Nisan Salı günü Hindistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde silahlı militanların düzenlediği saldırıda 26 turist ölmüştü. Olayın ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki karşılıklı resleşmeler gerçekleşmiş ve diplomatik ve siyasi resleşmeler sonucunda her iki ülkede savaşın eşiğine gelmişti. Hindistan, Keşmir'in kendi idaresindeki kısmında düzenlenen saldırıdan Pakistan'da üstlenmiş militanları sorumlu tuttu. Pakistan ise bu saldırılarda rol oynadığı iddialarını reddetti ve olayla ilgili güvenilir bir soruşturma yapılmasını talep etti. Tarafların attıkları karşılıklı hamlelerle tansiyon iyiden iyiye yükselmiş vaziyette. Saldırının ardından Hindistan, Pakistan ile 1960'ta imzaladıkları İndus Suları Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Sınır ötesi su yönetiminin bir örneği olarak görülen anlaşma, iki nükleer gücün geçmişte savaşta olduğu dönemlerde dahi askıya almadıkları bir anlaşma. Anlaşma 1947'de bağımsızlığını ilan eden iki ülke arasında yıllarca süren müzakerelerin ardından yapılmıştı. Hindistan'ın anlaşmayı askıya alması Pakistan için çok büyük sorun anlamına geliyor. Zira İslamabad tarım ihtiyacının %80'inden fazlasını ve hidroelektrik enerjisinin yaklaşık 1/3'ünü İndus Havzası'ndan gelen su ile karşılıyor. Pakistan, Hindistan'ın anlaşmayı askıya almasını eleştirdiği gibi nehirlerden su akışının durdurulmasını savaş sebebi sayacağını duyurdu. Karşılıklı atılan daha bir dizi hamlenin ardından iki ülke güçlerinin sınır hatları boyunca çatıştıkları haberleri ajanslara yansıyor bu arada. Evet, bu dosyamızda Pakistan-Hindistan hattındaki kadim gerilimin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Sevgili dinleyenler, yükselen tansiyon nereye varır? Taraflar kozlarını nükleer silah üzerinden paylaşmaya kadar vardırır mı? Bu konu etrafında dillendirilen öngörüleri paylaşacağız. Aslında iki ülke arasındaki gerilimin bu noktaya gelmesi çok da sürpriz değil. Daha önce 3 kez çatışan iki ülke arasında özellikle ihtilaflı Keşmir yüzünden zaten sürekli bir gerilim mevcut. Her iki ülke arasında kangren haline gelen Keşmir meselesine kısaca bir bakalım isterseniz. Keşmir, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu olan bir bölge. Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. 222.200 km² bir alana sahip. Keşmir'in %45'i Hindistan'ın, %35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin %20'sine ise Çin hakim durumda. Sorunun başlangıç noktası ise Keşmir, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak Ağustos 1947'de bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı. İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun %90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı. 1947'den bu yana nükleer silaha sahip iki ülkenin defalarca savaşa sürüklenmesine neden olan bu sorun yalnızca bir sınır anlaşmazlığı değil. Kimlik, ulusal çıkarlar, din ve jeopolitik etkenlerin bir araya geldiği çok boyutlu bir kriz aynı zamanda. Hindistan, Keşmir'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Pakistan ise Keşmir'i Müslüman çoğunluğu nedeniyle Pakistan'a katılması gerektiğini savunuyor. Keşmir halkı içinde ise 3 temel eğilim bulunuyor. Hindistan yanlıları, Pakistan yanlıları ve bağımsızlık isteyenler. Uluslararası hukuk ne diyor peki? BM Güvenlik Konseyi 1948'de Keşmir'de referandum yapılması yönünde karar almıştı ancak bu karar hiç uygulanmadı. Hindistan referandum kararının artık geçersiz olduğunu savunuyor. Pakistan bu kararın uygulanmasını talep etmeye devam ediyor. Hindistan 5 Ağustos 2019'da anayasanın 370. maddesini kaldırarak Keşmir'in özerkliğini sonlandırdı. Bölge doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlandı ve iki federal bölgeye ayrıldı. Bu karar Pakistan ve Keşmirli Müslümanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı sevgili dinleyenler. Pakistan, Hindistan'la diplomatik ilişkilerini bu süreç içerisinde en az seviyeye düşürdü. Birleşmiş Milletler sorunun çözümünde şimdiye kadar sınırlı rol oynadı. Daha çok insani çağrılarla yetiniyor Birleşmiş Milletler. ABD, Avrupa Birliği ve Rusya taraflara itidal çağrısı yapsa da somut çözüm önerisi geliştirilemiyor. ABD özellikle Çin'in yükselen etkisi nedeniyle Hindistan'a daha yakın duruyor. İslam İşbirliği Teşkilatı ise Pakistan'ın çağrılarına kulak verse de etkili bir siyasi baskı unsuru oluşturmanın çok uzağında bulunuyor. Hindistan'da gittikçe güçlenen ve Hint Siyonizmi olarak tanımlanan Hint milliyetçiliği yani Hindutva hem Hindistan içindeki Müslümanlara yönelik baskıların artması hem de Hindistan-Pakistan ilişkilerini zehirleyen iki ülke arasında yükselen tansiyonun en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Hindu milliyetçiliği yani Hindutva ideolojisi sadece ülkenin iç politikasını değil dış politikasını da ve sosyal dokusunu da derinden etkileyen bir vaka haline gelmiş vaziyette. Bu hareketin yükselişi özellikle Narendra Modi'nin başbakan olduğu 2014 sonrası çok daha ivmelenmiş gözüküyor. Narendra Modi ve partisi Hindistan Halk Partisi'nin bayraklaştırdığı Hint Siyonizmi olarak da adlandırılan Hindutva'ya dair neler biliniyor? Birazcık daha yakından bakalım isterseniz. Modi yönetimindeki Hindistan Halk Partisi, Hindistan Hindularındır düsturunu benimsemiş aşırı sağcı bir parti. Hindu milliyetçiliği anlamına gelen Hindutva yani Hindu olma ideolojisini sloganlaştıran Hindistan Halk Partisi'nin fikir babaları Hindistan'ın asıl unsurlarının Hindu dinine mensup kişilerden oluştuğunu savunuyor. Hindu milletinin oluşumunun önündeki en büyük engel olarak da Müslümanlar ve Hristiyanlar gösteriliyor. Başbakan Modi dönemiyle birlikte Hindistan'ın dış politikası da daha saldırgan bir söyleme bürünmüş vaziyette. Özellikle Pakistan'la ilişkiler daha da milliyetçi bir çerçeveye oturtuldu. Yine Çin sınırındaki çatışmalarda da milliyetçi söylem öne çıkartıldı. Narendra Modi yönetimi döneminde Hinduların dünya çapında haklarını savunma iddiasıyla diaspora politikaları da daha görünür hale getirildi. Hindistan içerisinde Müslümanlara yönelik linç vakaları, cami saldırıları ve nefret söylemleri arttı. Eğitim müfredatında Müslüman yönetimlerin etkisi azaltılırken antik Hindu dönemine övgüler bir hayli artırıldı. Hindistan tarihi, Hindulara yapılan baskılar ve direniş anlatısı etrafında şekillendirildi. Modi yönetimiyle birlikte Hindistan'ın dış politikasının en dikkat çeken yönü, sevgili dinleyenler, Hindistan ile İsrail arasında zaten olumlu olan ilişkilerin çok daha güçlenmiş olması dikkat çekiyor. Son yıllarda bu iki ülke arasında gelişen işbirliği sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda Güney Asya'dan Doğu Akdeniz'e kadar birçok bölgeyi etkileyen jeopolitik sonuçları doğurdu. 1992'de kurulan diplomatik ilişkiler özellikle Modi döneminde büyük bir ivme kazandı. İsrail, Hindistan'ın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumuna geldi. Dronlar, hava savunma sistemleri, tank savarlar, istihbarat sistemleri. Liste böyle uzadıkça uzuyor. Ama sadece askeri işbirliğiyle sınırlı değil bu yakınlaşma. Tarımdan siber güvenliğe, çöl sulamasından enerji teknolojilerine kadar birçok alanda ortak projeler yürütülüyor. Özellikle Hint çiftçileri için İsrail'in tarım teknolojisi altın değerinde ifade ediliyor. İşin bir de ideolojik boyutu var. Hindistan'da Hindutva ideolojisi, İsrail'de ise Siyonizm. İkisi de milliyetçi güvenlik odaklı ve çoğunluk toplumunun yerli haklarına vurgu yapan ideolojiler. Bu nedenle İsrail ile Hindistan arasında Müslümanlar ve komşular üzerinde benzer bir güvenlik yaklaşımı söz konusu. Bu çerçevede Filistin ve Keşmir meseleleri iç içe geçmiş iki kriz alanı gibi ele alınıyor. Her iki ülkede de bu konuda birbirlerine diplomatik ve ideolojik destek sunuyorlar. Bir diğer önemli konu ise enerji. Hindistan, işgal devletinin gasp ettiği doğalgazı taşıyacak alternatif enerji rotalarına ilgi duyuyor. Bu bağlamda gündeme gelen, Türkiye'yi de bypass eden Hindistan-Orta Doğu-Avrupa koridoru kritik öneme haiz. Bu koridor, Çin'in kuşak yol girişimine bir alternatif olarak kurgulanıyor. Ancak Gazze'deki soykırım savaşı ve bölgede artan belirsizlik bu koridorun uygulanabilirliğini şimdilik sekteye uğratmış gözüküyor. Hindistan'ın İsrail'e yakınlaşması İslam İşbirliği Teşkilatı içinde rahatsızlık yaratıyor. Özellikle Filistin meselesine artık daha mesafeli yaklaşması Hindistan'ın Müslüman dünyadaki yumuşak gücünü sınırlıyor. Velhasıl Hindistan-İsrail ilişkileri sadece askeri veya ekonomik değil sevgili dinleyenler. Aynı zamanda ideolojik ve jeopolitik bir ortaklık anlamına geliyor. Bu ortaklık Güney Asya'dan Orta Doğu'ya, oradan da Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yankı buluyor. Pakistan-Hindistan geriliminden enerji koridorlarına, büyük güç rekabetinden iç siyasetteki etkilerine kadar birçok alanda sonuçları olan bir süreçten bahsediyoruz bu krize ilişkin olarak. Bu arada Pakistan-Hindistan geriliminin başlamasına ilişkin farklı yaklaşımlar da yok değil. Gerilimin asıl kaynağının İsrail ile Müslüman devletler arasında normalleşmeyi sağlayacak olan İbrahim Anlaşması'ndan kaynaklandığı da iddialar arasında. Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Pakistan'ı ziyareti sırasında Pakistan'ı İbrahim Anlaşmalarında yer almaları için teklifte bulunduğu, ancak İslamabad hükümetinin teklifi reddetmesiyle bölgede olayların başladığını ileri süren kimi iddialarda söz konusu. Nükleer silaha sahip tek İslam devleti olan Pakistan, İsrail'i henüz devlet olarak tanımadığı gibi İsrail karşıtlığını ana ilke olarak da benimsemiş bir ülke. İsrail, Pakistan'ı Filistin tutumu nedeniyle cezalandırmak, Çin'in ittifak yörüngesinden çıkarmak, su kaynaklarını Pakistan'ın istifadesine kapatmak, kendisine yönelik tehditleri ve dikkatleri dağıtarak Asya'ya yaymak ve Güneydoğu Asya'da İsrail diye tanımlanan Hindistan üzerinden Türkiye ve Pakistan ittifakını tasfiye etmek istediği bu noktada yapılan yorumlar, değerlendirmeler arasında sevgili dinleyenler. Orta Doğu'daki medya yayınlarına özellikle Arapça, Farsça, Türkçe ve diğer bölgesel dillerdeki içerikleri İngilizce'ye çevirerek Batı kamuoyuna sunan bir kuruluş olan Memri Reports, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı bir raporda Pakistan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğine ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulunmuştu. Raporda iki ülke arasında güçlenen ortaklığın başta İsrail ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeyi kaygılandırdığı vurgulanmıştı. Raporda Pakistan ordusundaki bazı unsurların Türkiye'ye nükleer teknolojiyi sağlayabileceği endişesi dillendirilmişti. Bazı yorumcular Türkiye ve Pakistan'ın İsrail'e karşı muhtemel bir askeri işbirliği konusunda görüşmelerde bulunduğu öne sürülmüştü söz konusu raporda. Evet sevgili dinleyenler, bu haftada Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.